Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, özleştik, bir gün ara verdik biliyorsunuz ben dün burada olamadım, anlatmıştım da size. Birkaç dost sormuş yine, hayırdır ya, bir şey mi oldu, ne oldu falan diye. Yok, bir şey olmadı yani, önceden planlanan bir iş nedeniyle burada olamadım. O yüzden önce bir kez daha özür diliyorum sizden ama merak etmeyin, bugün yayının açığını kapatırız. Hatta biliyor musunuz, 6 yıllık yayın içinde, yayın tarihi içinde, bu yayının tarihi içinde belki mesela 1 dakikada tamamlanıp bitirilebilecek bir yayın bu. Benim size verebilecek tek bir haberim var aslında. Diğerleri hep onun etrafında çeşitlenen haberler olacak bu sabah. Yani ben size sadece şunu söyleyebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasab'ın, bakın çok basit, Ali Fazıl Kasab'ın kamu görevlilerinin birden fazla maaş almaması konusunda verdiği kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dün Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin oylarıyla, toplu oylarıyla reddedildi. Aslında haber bu kadar. Aslında ülkede bu kadar. Yerlilik, millilik, tezkere, arkasına ne koyarsanız koyun, koalisyondan, hükümetten, ekonomiden, siyasetten, sağlıktan, eğitimden bahsedin hatta. Bütün bunları içine alabilecek bir durum bu. Neden biliyor musunuz? Nasıl yönetildiğimizi ve bu yalanlar çemberinin nasıl oluşturulduğunu gösteriyor. Ama bunun yanına eklenecek ve eklenmesi kaçınılmaz bir takım durumlar var ki işte onları atlamamak için bugün yayın yarım saat sürecek. Yoksa gönül rahatlığıyla bir kez daha söyleyebilirim. Bir dakikada ülke gündemini özetle derse bugün biri size sadece bunu söyleyin. Deyin ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kütahya milletvekili var Ali Fazıl Kasab ve o bir kanun teklifi hazırladı. Çok da basit bir kanun teklifi. Diyor ki teklifte özetle, kamu görevlileri, kamu görevi yapan insanlar, başka kurumlarda denetim, özdetim, öpüşüm falan gibi kurumlar içinde işte bir takım görevler dağıtılarak huzur hakkı mesela bu adlar altında başka para almasın. Hepimiz için çok mantıklı değil mi bu? Değil, hepimiz için değil. Yerli ve milli olanla ya da işte yerli ve milli sokuşturmasıyla insanların karşısına çıkanla burada yaptığımız tanımla iyilerle kötüler arasındaki fark bu. Çünkü sadece dün benzine belki de tarihinde iki kez aynı gün içinde zam geldi. İnsanlar çok titremediler çünkü motorine yapılmıştı daha önce aynı şey. Çünkü mesela LPG satın alırken daha önce yaşamışlardı, biliyorlar. Dün mesela bir mağazada denediği kazağın denerken zamlandığını söyledi. Sosyal medyada yazdı Uğur Gürses. Ne kadar ilginç bir şey değil mi? Değil, bu ülkede artık değil. Bu ülkede ayrışımı yapılması gereken şey, bir kez daha altını çizerek söylüyorum, İyiler ve kötüler. Bu kadar net. Biz bugün bunların içinden ayırarak gideceğiz ama şu koalisyon mantığını biraz konuşalım istiyorum. Çünkü bunda ciddi anlamda bir anlayış farklılığı var. İnsanlar zannediyor ki koalisyon oluşturan partiler, demokrasilerde her şeye birlikte inanan ve bu konuda da bir araya gelmiş partilerdir. Soru şu, eğer böyle partilerse neden tek parti değil ki? Koalisyonu oluşturan partiler aynı şeye inanmazlar. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz bu. Fikirsel ayrışımları mutlaka olacaktır. Ekonomide olacaktır. Temel siyasette, dış politikada, sağlık politikasında hepsinde olacaktır bu farklılıklar. Ama bakın, bugün biz şu tezkere kararını biraz geçmişten de gelerek değerlendirelim ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bana kalırsa 2010 Mayıs'ından sonra aldığı ilk büyük ciddi risk olduğunun altını çizelim. Ciddi söylüyorum bunu, çok inanarak söylüyorum. Yani daha önce yapılan 500 kilometrelik adalet yürüyüşünü de bunun içine katarak söylüyorum. Orada insanların kendisine nasıl ağır hakaretler etmesine rağmen sessiz kalarak yoluna çok itidalli bir şekilde devamını görmüş, yaşamış, 13 kilometresinde beraber yürümüş bir insan olarak söylüyorum. Aldığı en büyük ve en doğru riskten bahsedeceğiz. Gazete Duvar'da Sevgili Nergis, Nergis Demirkaya bir kulis haber yazdı dün. Ve o kulis haberin içinde CHP'nin bu kararı nasıl aldığını değerlendirdi. Bakın, koalisyonlar şöyle oluşur. Geçmişte de Türkiye koalisyonlarla yönetildi zaten. Bunlardan bazıları görünür, doğrudan bakanlar kurulu sıralarına oturan, ki bugün öyle bir sıra yok zaten. Biri sen şuraya gelin deyip çağırıyor, o kadar. Ama buna bakanlar kurulu sırası demek mümkün değil. Mecliste o genel kurulu karşınıza alın, yani başkan otursun, arkasında egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazsın, tamam. Orada o yazının E ile başlayan bölümüne doğru sıra normalde, mecliste bütçesi görüşülen ya da işte meclise bilgi verecek kurumların temsilcileriyle onlardan sorumlu bakanlara, sağ tarafı da yani en son cümlenin bittiği tarafta oturan insanlar da bakanlar kurulunu oluşturan insanlardır. Görüyorsunuz, hiçbir önemi yok onların. Yani orada biri oturuyor, oturmuyor. Oraya oturtan kişi önemli çünkü. Sen sıvadan anlıyorsan sen de gel. Harç karar mısın? Sen de gel. Bu kadar oluşturuluyor temel basit mantıkla. Oysa koalisyonlar böyle oluşmaz. Koalisyonların oluşumunda temel bir üst fikrin altında birliktelik sağlanır. Ve bugün burada konuştuğumuz şey, temel fikir birlikteliği şudur. Türkiye bugün doğru yönetilmiyor. Türkiye bugün doğru yönetilmiyor. Ekonomisinden sağlık politikasına kadar. Her alanda yanlış politikalar sergileniyor ve bunların bedeli doğrudan vatandaşa ödetiliyor. Yani benzin aynı gün içinde gelen çift zamdan söz edelim mesela. Bir yandan Ankara günlerdir şununla çalkalanıyor. Çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim size. Yani görüşmesini yaptım ve bin senedir Enerji Bakanlığı'nda çalışan üst düzey bürokratlar hep şunu söylüyorlar. Ya bu kadar sene boyunca burada siyasal iktidar tarafından baskılanmış bir dönem yaşamadık biz. Genelde iktidarlar hazinenin açıklarını kapatmak için kamunun yaptığı zamlara sıcak bakarlar. Oysa bu kez iktidarı oluşturan kişi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun ısrarla talep ettiği, elektrik üreticilerinin yapmazsanız yanarız dediği zammı tutuyor, baskılıyor şu anda. Nereye kadar? Bu kışın zor geçeceğini biliyoruz. Ama Ankara'da konuşulan şey şu, enerji maliyetleri üzerine yansıtılacak en az %25'lik bir zamdan bahsediliyor. Yani hani o Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticisinin söylediği gibi her evin önünde, evin sahibi de sizsiniz bu arada, her evin önünde 2-3 araba, birkaç tane telefon olduğuna göre arabaları kullanmazsınız, telefonları çaldığında açmazsınız da elektrik öyle değil işte. Bütün bunlar bekletiliyor çünkü ekonomi tamamen dibe vurmuş durumda şu anda. Onun için de bir çözüm bulunmaya çalışıyor. İşte koalisyonlar mesela bunun karşısına alternatif olarak çıktıklarında oluşumları gereği farklı fikirleri bir araya getirirler. Yani hepsinin bu çıkış açısından ayrıcalıklığı, ayrı bir fikri vardır. Kimi dış ticaret üzerinden bir kalkınma modeli koyabilir, kimi üretime yönelerek koyabilir, kimi bunun tarımdan kaynaklanması gerektiğini söyleyebilir. Dış siyaset açısından da belirli ölçülerde bu farklılıkların tolere edilmesi mümkündür. Nergis Demirkaya'nın haberinde çok ilginç bir ayrıntı var. Bugüne kadar çok denenmeyen, çok kullanılmayan bir ayrıntı. Diyor ki Nergis, ki Ankara'yı kulisi bilen insandır. Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısında tezkere konusunda parti tavrı belirlenirken bütün yöneticilerin sözlerini dinledi. Yani MYK üyelerinin tamamını. Bu zaten böyledir, rutindir. Ama orada karar verilmedi. Yani partinin grup toplantısı yapılırken aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüden söylediği "biz tezkereye evet vermeyeceğiz, karşısındayız" sözü aslında bazıları için yenilik bile sayılabilir, onların haberi yoktu. Ama bu süreç içinde MYK'dan sonra Kemal Kılıçdaroğlu partinin eski milletvekilleri, bir takım kamuoyu önderleri, bazı gazeteciler ve önemlisi eski diplomatlarla konuşarak bu karar yönünde bir zihinsel oluşum yarattı ve onu ondan sonra insanlara söyledi. Bakın, CHP'nin geçmişte yaptığı çok ciddi, çok önemli ve sonuçlarına ülkece katlanmak zorunda olduğumuz pek çok şey var. Bunlardan bir tanesi dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda sergilediği abuk tavır. Adını doğru koyalım. Abuk bir tavır bu. Çünkü o zaman karşıya çıkılırken insanlara bu tavır anlatılırken, ki sonradan o bir stratejiydi denildi. Strateji doğruydu yanlıştı tartışılmadı ama o bir stratejiydi denildi. Şunu söylüyordu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün yöneticileri. Eğer burada biz dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda HDP ile yan yana gelirsek bizim için terör destekçisi derler. Sonra demediler mi? Elbette dediler ve diyeceklerdi zaten. Buradaki karar yerden göğe kadar yanlıştı. Tartışılacak hiçbir yönü yok. Yaşadığımız şu 6 senelik tecrübe bize gösterdi. Hem de hatırlayın, bu sadece hani terörist gösterilen partinin milletvekillerine, eski yeni yöneticilerine patlayan bir bomba olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi kendi yöneticilerini de kaybetti içinde. Kendi milletvekillerinin tutukluluğuna göz göre göre razı olmuş oldu. Enis Berberoğlu'ndan başlayın. Aklınıza gelen bütün isimleri alt alta yazabilirsiniz. Bunların tamamı yaşandı. Ve orada verilen yanlış kararda direnilemeyen unsur bugün bir koalisyon ortağı olarak çıkıp açıkça söylendi insanlara. Yani şimdi siz şunun söylenmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Bu saatten sonra seçime gidilen düzlemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eline büyük bir koz verildi. Doğrudur. Sürekli olarak Yeni Şafak'tan yayının ikinci bölümünde göstereceğim size mesela. Dostlarının hatırına bu oyu kullandı diyor insanlar. Tamam da dost kim? Mesela burada dostluk eğer yerlilik ve millilik üzerinden biçilecek bir elbise ise kimdir dost? Mesela Cihangir İslam mı daha yerli ve millidir, Mehmet Ali Çelebi mi? Ergenekon döneminde yaşadığı o ağır baskı, bütün zulüm, cep telefonuna yüklenen, bir anda yüklenen ve FETÖ'cülerin çatır çatır zamanında herkese yaptığı o rehber vasıtasıyla hayatının bir bölümünü hapiste geçirmiş olan Mehmet Ali Çelebi, şimdi Memleket Partisi'nin bir üyesi olarak, ki Memleket Partisi yani Muharrem İnce'nin partisi evet oyu kullandı tezkereye, çıkıp dedi ki burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği hayır oyu onlardan ayrılma gerekçelerimizi netleştiriyor. Bakın bu çok önemli bir cümle. Doğru, tam da netleştiriyor. Evet, eğer siz ülkenin bütünsel geleceği açısından çıkıp iktidara destek verebilmeyi hala kıymık kadar düşünüyorsanız hakikaten çok doğru bir ayrışmadasınız. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin her türlü eleştiriye katlanabilmeye de razı gelen tavrı bence alkışlanacak bir tavır. Neden biliyor musunuz? Sadece kullanılacağı için değil. Bu aynı zamanda burada ısrarla 6 senedir anlatmaya çalıştığım CHP'nin değişmesi kadar CHP seçmeninin de değişmesi gerekiyor tezini doğruluyor. CHP'nin seçmeninin de önce bunu sindirmesi gerekiyor. Çünkü burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuyla da paylaştığı o sorular bildirgesi son derece önemli. İçinden sadece bir tane ifade, 1 Mart tezkeresinin kabul edilmeme sürecini anlatmıştım size burada, hatırlıyorsunuz değil mi? Sonra sevgili Barçın İnanç'ın programında da o tezkerenin hikayesini, orada yaptığım haberin hikayesini de anlattım. O gün söylenenle bugün söylenen arasında dağlar kadar fark var. Bir kere o gün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, o tezkere haberini yapan kişi olarak söylüyorum bakın, ben oturduğum yerden sallamıyorum size. O gün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Doğu ve Güneydoğu milletvekillerinin tezkereye evet vermesini engelleyen girişim neyse, bugün CHP'li milletvekillerinin hayır oyunun arkasında durmasını tetikleyen de aynı motivasyondur. Hiçbir farkı yok ki. Bir kere bütünsel olarak ortaya konulmuş Irak'ı, Suriye'yi, gerekirse orada daha fazla bölgeyi kapsayabilecek, içinden bir kahramanlık hikayesi yaratılmaya çalışılan bir tezkere örneği bu. Bunun arkasında durulabilecek bir yönü yok. İki, Kılıçdaroğlu'nun orada kullandığı ifade son derece önemli. Sürekli olarak yerlilik ve millilikten bahseden bir iktidarın, yabancı askerlerin ülkede konuşlandırılmasına ilişkin 1 Mart tezkeresinin red gerekçesi neydi ki bugün kabul ediyorlar onu? Yabancı asker ifadesi nedir? Bakın Ömer Çelik, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsü çıkıp diyor ki, burada CHP'nin red gerekçesi aslında yerli ve milli olmadıklarını gösteriyor. Kimdir yerli ve milli? Mesela yayının başında söylediğim gibi Ali Fazıl Kasab'ın, bu ismi aklınızda tutun ya. Ya bu var ya, koskoca bir seçimin aslında özeti, neden seçimde bu iktidarın gitmesi gerektiğinin özeti. Tek bir cümle. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasab'ın verdiği ve kamu görevlilerinin birden fazla maaş, huzur hakkı, başka ödemeler altında eline geçecek paranın engellenmesine yönelik kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Soruyorum şimdi size. Bakın bu sorunun sorulmasını engellemek için AKP'nin elinde tek bir güç var. Daha önce Fox TV muhabirine yaptığı gibi parti binasından dışarı çıkartılması bir muhabirin. Onun dışında bu soru sorulduğunda ne cevap verecek Ömer Çelik? Yani şunu mu diyecek? Bir dakika, bununla ilgili yazın bunu bir yere, çünkü bu yalan gelecek. Diyecek ki biz bununla ilgili zaten bir çalışma yapıyoruz. Kendi çalışmamız olgunlaşsın diye reddettik. Yazın bunu. Bu yalan daha önce söylendi ve çok kullanışlı bir yalan bu. Tekrar bu gelecektir. Ama insanlar yerlilik ve milliliği bugün ekonomi üzerinden değerlendiriyorlar. Mesela MAK Araştırma Kurumu'nun, ki AKP'ye yakın bir kuruluş olduğunu biliyorsunuz, AKP'ye tekrar oy verir misiniz vermez misiniz değerlendirmesinde kızdırdılar ifadesi var ya. Kızdırdılar, tekrar oy vermem. Neden kızdı insanlar? Mesela insanlar şunun için mi kızdı gerçekten sokakta? AKP'nin hazırladığı tezkere yerli ve milli değil. İnanın halkın umrunda bile değil. Enine çizgili telefonunu çıkart amcalar var ya, onları goygoylayabilirsiniz ancak. Bunun dışında halkın asıl sorunu bu değil. Bununla hiç ilgilenmiyor insanlar. Şu yayının başında söylediğim ve beklentinizi yüksek tutmanız gereken elektrik zammı mesela. Aynı gün içinde iki kez üst üste yaşanan benzin zammı. Halkın beklentisi buyken siz istediğiniz kadar yerlilik ve millilik hikayesi anlatın. Mecliste Ali Fazıl Kasab'ın verdiği o kanun teklifine verdiğiniz hayır oyu bunu çökertiyor zaten. Soru. Kamuda bir yönetici birden fazla maaş, huzur hakkı vesaire almazsa, kamunun elindeki o para kaynak olarak kime harcanmalı? Adı üstünde kamunun parası, kamuya harcanacak zaten. Siz devletin kaynaklarını çarçur ediyorsunuz. Üstelik devletin kanuni yapısını da bozuyorsunuz. Bir ülkenin İçişleri Bakanı'nı düşünün ki suça teşvik etsin insanları. Yani kadın muhtarları toplasın ve onlara desin ki bu metruk binalardan şikayet ediyorsunuz. Doğrudur. Yıkın bir gece onları, dozer çağırın. Bir sabah bakalım, bize soran olursa da diyelim ki Allah Allah, dün buradalardı. Ne oldu ki acaba? Yıkın. Gerekirse arkasından kanuni düzenlemeyi yaparız. Size bu söz bir şey hatırlattı mı? Bu bir zihniyetin devamı aslında. Biz 17-25 Aralık'a ilişkin tapeleri dinlerken o dönemin İçişleri Bakanı Efkan Alan'ın valilere verdiği talimatı duymuştuk, hatırlıyor musunuz? Girin, kırın kapıları, girin içeri. Gerekirse arkasından kanunu biz hazırlarız kardeşim. Böyle kanunu düzenleme olur mu? Buna demokrasi diyebilir misiniz siz? Ya da dünyanın herhangi bir yerinde. Mesela Kwanza kullanan Angolalılar buna demokrasi diyebilir mi? Kuşkusuz öyle bir şey yok. Ama bunu söyleyenin İçişleri Bakanı olması, bir ülkede yaşanan kolluk güçleri eliyle de yaşanması muhtemel gelişmelerin nasıl demokrasi olmadığını gösteriyor aslında bize. Yani İçişleri Bakanı'nın demokrasiye inanmadığı bir yerde halktan bunu beklemek mümkün mü? Bence oradaki en acı söz sadece Süleyman Soylu'nun, ki o söyleyebilir, geçmişte de işte çok yakın zamanda Temmuz'da şahlanacağız demişti. Kimin şahlandığı, şahlanan atın neresinin görüldüğü ortada zaten, biliyoruz bunu. Ama çok acıklısı orada onu alkışlayan, alkışlarken gülen kadınlar. Şimdi soruyorum size, demokrasiye inananlarla inanmayanlar arasındaki bir ayrışmanın yaşanacağı böyle bir seçim için Ali Fazıl Kasab'ın verdiği şu kanun teklifi mi daha önemlidir? Yoksa meclisten geçirilen tezkerenin ardından bağırılan işte gördünüz bunlar yerli ve milli değildir haykırışı mı? Bunun çözümünü bulmak çok zor değil. Evet, bu saatten sonra kullanılacak. Mesela bu saatten sonra İyi Parti ile CHP arasında tezkere çatlağından bahsedilecek. Böyle bir çatlak yok. Mesela böyle bir çatlaktan bahsedecek insanlar geçmişte Merkez Bankası Başkanlığı yapmış. Üstelik başarılı da yapmış. Durmuş Yılmaz'ın bir dakika kardeşim ben de ret oyu verdim. Ama tezkere elektronik oylamayla yansımadı. Ben pusulamı paylaşamadım yoksa ben de ret oyu verdim demesiyle açıklanmalıydı. Yani bu şu mu demek? Mesela Durmuş Yılmaz partisiyle fikir ayrılığı içinde mi? Hayır. Hayır. Bu tarz oylamaların sonunda çıkabilecek oylar kadar her şeyin üzerinden bakıp biraz daha bütüncül görmek daha mantıklı geliyor bana. Geçmişteki örnekler bunu gösteriyor çünkü. Ama burada CHP liderinin üstlenmeye razı olduğu şu handikap var ya, güçlük var ya, o bence alkışlanması gereken bir durum. Çünkü bugünden sonra karşısına çıkacak insanlar tezkerede HDP ile yan yana durmasını eleştirerek çıkacak. Oysa hatırlayın, yayının başında söyledim. 2015'te sadece bu gerekçeyle dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet demiş, evet dedirtmişti Kemal Kılıçdaroğlu. Ne değişti? Ben size ne değiştiğini söyleyeyim. Ülkenin sorunu şu anda bunlar değil. Yani Süleyman Şah Türbesi'nin getirilip oraya tekrar yerleştirilmesi, Meral Akşener'in ablasının Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde Rabbi yesir görmesi falan değil. Ülkenin derdi bu değil. Ülkenin derdi ekonomi. Ülkenin derdi açlık, dibine kadar açlık. Hani ülkeyi yöneten insanların çıkıp çatır çatır yalan söylediği. Şuna bak ya. Bir de diyor ki açmış ya. Burada açmış insanlar. Yalan söylüyorlar. Aç insanlar. Gerçekten aç insanlar. Ama atılması gereken adımın altını doldurmak lazım. İktidar neden böyle bir tezkereye ihtiyaç duydu? Soru bu. Soru önemli bir soru. Üstelik Barış Pınar Harekatı'nın bölgesinden sürekli olarak şehit haberleri gelirken neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu? Bakın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la birlikte Erdoğan'ın yapacağı görüşme olacak, olmayacak, zirvede bir araya gelecekler falan denilerek sürekli goygoylanıyor. Yalnız şunu unutuyor insanlar. Mesela Amerikan Senatosu dün Jeff Flake'i bundan sonraki Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi olarak onayladı. Yeni Büyükelçinin yeri hazır yani. Biz biliyoruz kimin geleceğini. Ama Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkiler nasıl gelişecek bilmiyoruz. Arada bir F-35, bizim ödediğimiz 1.4 milyar dolar. Onun yerine pantolon olmadı ama çok güzel çoraplar çıkarttık. Bundan saplayalım size teklifi var mesela. Reddedenler var, kabul edenler var. Ama ortada 10 büyük elçiyle yaşanan ve Amerikan Büyükelçisinin de içinde olduğu bir kriz var. Bugünün iktidarı inanın şunu bile kullanabilecek kadar çaresiz durumda. Bakın biz bastırdık, büyükelçi gitti. Gördün işte, değiştirdiler. Oysa böyle bir durum yok. Bu yalanların üretildiği bir ortamda çıkıp tek başına nerede olduğuna bakmadan bu tezkereye hayır oyu vereceğiz, gerekçelerimiz de bu diye sıralayabilmek gerçekten takdir edilecek bir davranış. Üstelik çok ağır kullanılacak. Ama koalisyon mantığını bu ülkenin insanları, benim ülkemin insanları da bilmek, anlamak zorunda. Koalisyonlar her şeyin ortak düşünüldüğü bütünlükler falan değildir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle olmaz. Hiçbir koalisyon, mesela Almanya'da yaşanan koalisyonları, hani Merkel'in yaşattığı, bir araya geldiği, Kerhen desteklerini aldığı partileri falan düşünün. Yeşillerle ilgili devamlı konuşuyoruz burada. Yani onların politikaları, politik anlayışları o koalisyon bütününün tamamına uyuyor mu? Elbette uymuyor. Koalisyon öyle bir şey değildir ki. Ama burada asıl olan seçmenin bilincinin biraz değiştirilmesi. Ve ben Kılıçdaroğlu'nun attığı adımı bu anlamıyla çok değerli buluyorum. Yani gerektiğinde seçmenine rağmen de adım atabilmek. Hiç bunda kıvıracak, saklayacak, gizleyecek, havaya bakıp ıslık çalacak bir durum falan yok. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin çok büyük bir bölümü bu konuda destek vermiyor Kılıçdaroğlu'na. Doğrudur. Onların kafalarında şöyle bir şey var çünkü. HDP terörist, Selahattin Demirtaş terörist, attıkları her adım PKK'nın adımı. Oysa Türkiye'de siyaset değişecekse tam da böyle değişecek işte. Yani Yeni Şafak'ın söylediği yalana direnerek, Ömer Çelik'in söylediğine, bir dakika ya, yerli ve milliysen eğer, önce içinden çıkarttığın insanın kendi bakanlığını nasıl dolandırdığını konuşalım, bununla ilgili soruşturma başlat diyebilmek. Ya da Adalet Bakanı'nın çıkıp, eğer gerçek bir bütünlükten bahsediliyorsa, aynı kabine sıralarında, yayının başında söyledim ya, yok aslında öyle bir kabine sırası, yan yana oturduğu İçişleri Bakanı'na, bir dakika ya, sen halka nasıl kanunsuzluğu översin diyebilmesi. Yerlilik de budur, millilik de budur, siyaseten bütünsellik de budur zaten. Bunu yapamayan insanların çıkıp birilerine koalisyon anlatma hikayesi tamamen safsatadan ibarettir. Çünkü hepsinin kafasında aslında başka bir dert var. Yani artık koalisyonu oluşturacak Millet İttifakı parçalarının tamamının halkla doğrudan diyalog kurabilmesi. Bu çok sıkıntılı bir durum onlar için. Hani geçmişte Rize'de yaşanan saldırıya rağmen mesela Meral Akşener'in artık Rizeli seçmen karşısında da bir öneminin olması. Ya da Ali Babacan'ın çarşıya pazara çıktığı zaman kendisinin de içinde yer aldığı, ekonomi politikalarını belirlediği AKP ile ilgili olarak eleştirilerine artık daha rahat cevap verebilmesi. Bugün farklısını yapacağız diyebilmesi. Mesela Bülent Arınç'ın çıkıp durduğu yerden, ki bize borcu var, daha anlatacağı bu değil, bunların hepsi hikaye. Bize anlatacağı şey Melih Gökçe'nin Ankara'yı nasıl sattığı, FETÖ'ye nasıl pazarladı. Önce bunu anlatacak, sonra konuşacağız. Ama aralarda söylediği cümle, bir zamanlar Soros bizim baş tacımızdı cümlesi. AKP seçmeni de bunu biliyor. Koalisyonlar böyle yürür zaten. Koalisyonlar fikirlerin tamamen bütünleştiği yerler falan değildir. Ayrılır. Çünkü burada koalisyonu oluşturan bütünü tek tek parçalasanız da aslında hepsinin halka iletmeye çalıştığı öncelikli fikir ekonominin yerin dibine battı. Bu konuda uzlaştıktan sonra kalanında yaşanacak çatlaklar ancak şöyle gazlamalarla olacaktır eğer düşerseniz bu tufaya. Mesela Star TV'nin, Star gazetesinin galiba genel yayın yönetmeni olacak çapsız insanın çıkıp ben bir 2023'ü 15 Temmuz'un silahsız bölümü olarak görüyorum deme hadsizliğidir mesela. Bir seçimi doğrudan şeytanlaştırarak bunu koymasıdır. Mesela Adalet Bakanı'nın çıkıp buna bağırması lazım. Sen kimsin diyerek. Bağırır mı? Mümkün değil ki, göbeğinin deliğinden geliyor. Diyemez ki. Ama herkesin, bu ülkede seçimlerde oy vermeye hazırlanan herkesin çıkıp sen kimsin hadsiz herif demesini gerektiriyor bu. Seçmen ancak böyle demokrasiye sahip çıkacak. İşte bu tarz alışkanlıklarla, yani koalisyonlarda CHP bunu söylüyor. Evet kardeşim, ama İyi Parti başka bir yerden bakıyor. İyi Parti'nin içinden Durmuş Yılmaz başka bir yerden bakıyor. Dostlarımız diye nitelendirilen grubun içine Kemal Kılıçdaroğlu tarafından girmesi mümkün, hatta çoklukla mümkün görülen, mesela Deva Partisi'nin neyin çekimserliği bunu anlayabilmiş değilim ama en azından iyi bir adım, hiç değilse evetin yanında yardakçı gibi durmadılar. Mesela Deva Partisi'nin çıkıp çekimser oy kullanması. Bütün bunlar aslında halkın yaşadığı şeyi görenlerle görmeyip saklayanlar arasındaki ayrımı gösteriyor bize. Çünkü şu kadar uzunca bir süre konuştuk. Ama demin de dedim yani yayının başında. Bugün bu yayın aslında bir takım bileşenlerle oluşuyor. Çünkü tezkerenin karşısında olmayı gerektiren, Kılıçdaroğlu'nun ağzından açıklanan gerekçelerdeki yabancı asker kavramını açıklamak ne derece mühimse, çıkıp iktidar yalakası bir tipin televizyondan 2023 seçimleriyle ilgili 15 Temmuz'un silahsız hali demesi hadsizliği de aynı noktada değerlendirilmek zorunda. Ama bunların hepsini alt alta dizseniz de birini yerlilikle, milliyetçilik üzerinden, birini millilikle övünmek dışında hiçbir çare bırakmayan iki partinin ve onların yanında Mustafa Destici'nin, Peri Doğan Çenk'in grubu var. Onların yazarları falan öyle saçmalamışlar ki. Bugün bir ara okuyayım diye düşündüm ama gerek yok. Gerçekten zihninizi kirletmeye gerek yok. Yerli ve milli kimdir artık çok daha rahat koyabiliriz ortaya. Neden biliyor musunuz? Bunların hepsi hikaye. Bunların hepsini koyun bir kenara. Elinizle süpürün. Masanın üstünü temizleyin önce bir. Ondan sonra üzerine tek bir kağıt koyun. Alın kalemi elinize ve üstüne şunu yazın. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasab'ın kamuda çalışan yöneticilerin birden fazla yerden maaş ya da huzur hakkı ya da başka bir isim altında para almalarının engellenmesine yönelik kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bunun dışında kalan her şeyin yerlilikte de millilikte de goygoyla da hiçbir alakası yoktur. İstediğiniz kadar köpürtün bu saatten sonra. İnsanlar açlıkla terbiye edilmeye çalışılırken Türkiye'de söylediğiniz her şey ayakları havada kalacaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Yani hem de aynı şeye inanmadığımızı bilerek, demin koalisyon konuştuk ya, arada şu kaldı, bu arada onu söyleyeyim. İyi Parti'nin, daha önce söylediğim için bir cümleyle söyleyip geçeyim. İyi Parti bundan sonra da bu tavrı gösterecek. Çünkü içinde onun siyasal olarak oynamayı hani böyle taklit etmek ya da işte mış gibi davranmak anlamında söylemiyorum. Oyunu almak üzere karşısına çıktığı kitle İyi Parti'nin milliyetçi taban. Onlar bu tezkereyi tartışmayacaktır ki. İşte tezkereyi tartışacak bölüm zaten Ali Fazıl Kasab'ın önergesinde tartışmak zorunda. Anlatabiliyor muyum? Bizim farklılığımız da böyle. Biz aynı şeyi düşünmüyoruz, aynı yere bakmıyoruz. Yetiştirilme tarzlarımız, ne bileyim etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, bunların hepsi farklı. Bizi ortaklaştıran şey bu vatan. İşte bu büyük koalisyondan bahsediyoruz zaten. Biz burada iyi yaşamak istiyoruz. Fikirlerimiz farklı ama şu fikirde ortaklaştık. Burada beraber yaşayacağız. Demokrasi dediğimiz şey bu. Birbirimizden korkmayacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilir miyiz? Konuşuyoruz işte. Bunun bir üst kademesi, bir üst sürümü de demokrasi zaten. Biz de tam ona ulaşmaya çalışıyoruz. Ve eğer derseniz ki gerçekten demokrasi konuşulsun, demokratik düşünce tartışılsın, üstelik habere de yansısın bu. Biz her şeyi konuşalım ve bu programdaki gibi konuşalım. Bu programda o yüzden sürsün, ben de destek olayım. Ama nasıl destek olayım? Bakın, YouTube desteklemenin en önemli mekanizması haline geliyor yavaş yavaş. Nasıl? Çünkü YouTube'a abone olmakla, ki parasız pulsuz bir şey bu. İsterseniz YouTube üzerinden arayarak Ünsal Ünlü yapabilirsiniz. İsterseniz ünsalunlu.com.tr adresindeki abone ol düğmesinden bir tek mail adresi yazarak abone olun. Sonrasında bu yayını maddi anlamda desteklemek istiyorsanız katıl düğmesini kullanabilirsiniz. Katıl düğmesi dışında hem Süper Sticker uygulamasını hem Süper Chat uygulamasını kullanabilirsiniz yayına online anında destek verebilmek için. Patreon.com Ünsal Ünlü hesabına küçük katkılar iletebilirsiniz. Ama bütün bunlar başka bir yerde. Asıl destek, dedik ya, bizi bir araya getirmek, burada olmak işte. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.